Ayrım 27.
Ayı Mahmut'la Deli Bekir dayanamayarak güldüler. Aynı anda abirliler de kahkahayı bastı. İmam, abirlilerin pencerelerine yaklaşarak Kenan'a, ''Hazreti Nuh'a şükredin ki atanız maymunu tufandan kurtarmak için gemisini aldı. Soyunuz sopunuz kesilirdi vallahi. Gerçi iyi de olurdu. Hangi çağda yaşıyorsunuz? Gözünüzü açın biraz. İnanmayın bu efsanelere. Museviler bu tufan efsanesini Sümerlerden almışlardır. Açın okuyun Gılgamış destanını. Nuh tufanının kılı kılına aynısını orada okuyacaksınız. Tevrat'tan belki bir yıl önce yaratmış insanoğlu tufan efsanesini.'' Abirin kapı mazgalı açıldı. Başgardiyan Gavur Veli üst ranzalarda oturanlara baktı. ''Bahçedekilerle tartışmayın gençler. Asker bize bozuk çalıyor. Susturun onları.'' diyor. ''Ranzalarınızdan inin.'' ''Atışmayı başlatanlar onlardır. Gidin önce onları susturun.'' dedi Civo. ''Tamam, onlarla da konuşacağım. Yalnız rica ediyorum üst katlardan inin. Siz sataşmayın onlara.'' Abirliler ranzalarından inmeyeceklerini söylediler. Her zaman olduğu gibi ranzalarında oturduklarını, kitap okuduklarını, onların keyfi için rahatlarını bozmayacaklarını belirttiler. Gavur Veli mazgalı kapatarak gitti. Aynı anda Ramazan, ''İnin aşağı ulan!'' diyerek Kenan'a bir kartopu fırlattı. Ramazan'ı diğerleri izledi. Abirin penceresinden giren kartopları karşı duvara çarparak dolapların üzerine döküldü. Abirliler üst ranzalardan inmediler. Pencereleri kapatınca taşlar durdu. Gavur Veli Ömer'le birlikte bahçeye geldi. ''Arkadaşlar, konuşmak, atışmak yasaktır. Askerler yüzbaşıya telefon ediyorlar. Yüzbaşı da bizleri sorumlu tutuyor. Yapmayın. Bu şerefsizlere söylesenize, Allah'ımıza, dinimize küfrediyorlar. Yalan söyleme ulan faşist köpek. Bak görüyorsun, adi herifler yine küfrediyorlar.'' Başgardiyan atışmaları engelleyemedi. Hava saatinin dolması, sağcıların koğuşa alınmasıyla sona erdi atışmalar. Abirliler, ''Başımıza bela geldiler, lümpen herifler.'' diyerek üçüncü kat ranzalarından indiler. Çetin, köse ve zor tökkeş gibi insanların tarafsız koğuşlarda kalma yüzünden duydukları vicdan azabı, karışık koğuşların dağıtılması ile daha da yoğunlaştı. Tarafsızlardan kurtulmaya kafa yorma mesaisini artıran zor tökkeş, günde 5-6 saat volta atıyor, 4 demlik çay içiyor ve voltada genellikle şu türküyü söylüyordu. ''Emir dağlarına kara gidelim, ayvadan usandık, nara gidelim. Buranın güzeli gönül eylemez, güzeli bol olan yere gidelim.'' Zort, koğuşta türkü söyleyen tek insandı. Bu türküyü sıkça söylediği günler, sağcılar da dahil olmak üzere herkes bıyık altından gülümser, Zort'un yine bir koğuş çıkartması yapacağını fısıldarlardı birbirlerine. Bu fısıltılar üzerine Zort'un en yakın arkadaşı olan köse gider, koluna girer, bir durum olup olmadığını sorardı. Zort gözlerini kendi burnuna dikerek şaşılaşırdı. Kaşlarını çatar, son derece hüzünlü ve ciddi bir havada, ''Bugünlerde gidebilirim. Önemli uğultular duyuyorum. Cezaevi, doğum sancılarıyla kıvranan bir karı gibi zangır.'' diyor. ''Yeni şeyler olabilir. Her yeni şeyi de yeni bir tavırla selamlayabilirim.'' derdi. Zort yine her zaman olduğu gibi voltasında malum türküsünü mırıldanıyordu. Köse usuldan yanına sokuldu. ''B2 koğuşundan çok önemli bir pusula geldi. Al oku.'' dedi. Zort sanki bu pusulayı çok uzun bir zamandan beri bekliyormuş gibi gözlerini ışıldatarak kapıp ranzasına gitti. Battaniyenin altına girdi. Pusulaya küçük bir aydınlık düşürerek okumaya başladı. ''Arkadaşlar, barıştır karıştır politikasını pratikte çökertmiş bulunuyoruz. Askeri faşist diktatörlüğün pasifikasyon planına vurulmuş çok önemli bir darbedir bu. Hiçbir teslimiyet planı, devrim ve halk sevgisinin, derin sınıfsız toplum ülküsünün gücü karşısında dikiş tutturamaz. Birliğin ve direnişin gücü, sopanın gücünü geriletmiş, kırmıştır. Otokontrol, pratikte yıkıldı. Tarafsız koğuşlar statüsü de yıkılmalıdır bu cezaevinde. Bunun için sizlere büyük görevler düşüyor. Aranızdaki birliği sağlamlaştırın. Kişisel sürtüşmeleri kaldırın ortadan. İdarenin onur kırıcı, keyfi uygulamalarına karşı yavaş yavaş tavır alın. Daha önemlisi toplu dilekçeler vererek faşistlerle bir arada kalmak istemediğinizi bildirin. Tarafsız koğuşlarda bulunmanın verdiği yılgınlıktan ve eziklikten sıyrılacağınıza inanıyoruz. Tarafsızlarda bulunmak hiç kuşku yok ki ciddi bir hatadır. Ama unutmayın ki devrimin hiç hatası olmayan insanlara değil, hatalarını aşarak pişen, gelişen insanlara ihtiyacı var. Arkadaşlar, bizler bu cezaevinde pasifikasyon politikasına ve bu politikayı güçlendiren uygulamalara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Önümüzdeki aylar içerisinde daha ciddi direnişlere girebiliriz. Dileğimiz ve samimi isteğimiz ayrı koğuşlarda, ayrı statülerde olmamıza rağmen aynı dayanışma ruhunu paylaşmamız, yaşatmamızdır. Devrimci selamlar, B2. Zort pusulayı avucuna aldı. Battaniyeyi üzerinden atarak ranzasından indi, köseyi buldu hemen. Çok önemli bir çağrı, ben yarın gidiyorum dedi. Köse Zort'un omuzuna vurarak güldü. Dur bakalım, acele etme. Pusuda hemen koğuşu terk edin denilmiyor. Aranızdaki birliği sağlamlaştırın, tarafsızlık statüsünü kaldırmak yolunda yavaş yavaş adımlar atmaya başlayın deniliyor. Bu koğuşta birlik kuramayız. İflah olmaz bireycilerin tümü buraya toplanmış. Bu adamlarla adım atamayız. Atsak atsak başkalarının aleyhinde atarız. Ben gidiyorum arkadaş. Gelen var mı yok mu onu öğreneceğim. Köse Zort'un koluna girdi. Yahu biraz düşün Ökkeş, buraya geldiğinden bu yana 3 kere gittin, 3 keresinde de kapı altında dayak yiyip geri geldin. Gidince diretmiyorsun, müdürlerin tehditlerine, yumuşak dillerine eyvallah deyip geliyorsun. Ökkeş bozuldu, utancından ter bastı sırtını. Artık bu son, bu sefer sonuna kadar direteceğim. Burada bir dönem beklesen, bizimle birlikte hareket etsen daha iyi olmaz mı? Birliği yaratmak, birliğin bereketini tatmak güzel bir şey değil mi? Yok abi yok. Burada çayın tadı damağımı demlemiyor. Voltadan bile zevk alamıyorum. Çok kötü rüyalar görüyorum. Ağır cezalı adamım abi. Ben tarafsız koğuşlarda ceza yatamam. Hele bu pusuladan sonra hiç yatamam. Pusulanın geldiği o gün Zort herkesle konuştu. Bazılarına gitmezse delireceğini söyledi. Bazılarına onurunu ve gururunu onarmak için gitmek zorunda olduğunu açıkladı. Bazılarına da B2'nin devrimci çağrısına her devrimciyim diyenin tarafsız koğuşu terk ederek cevap vermesi gerektiğini anlattı. Hiç kimse ikna edemedi Ökkeş'i. Ertesi gün Ökkeş dilekçesini verdi. Diğer tarafsız solcular B2'nin pusulası üzerine bir araya gelip konuştular. Çetin, Cafer ve Köse'nin başını çektiği bir grup pusulayı olumlu buldu ve söylenen doğrultuda harekete geçilmesini savundu. Muhlis'in başını çektiği bir grup ise tarafsız koğuşlarda hiçbir şey yapılamayacağını, insanların bu koğuşa mücadeleden uzak durmak, kafa dinlemek için kapak attığını, bunları zorlamanın doğru olmayacağını savundu. Toplantı hiçbir sonuca varmadan dağıldı. İdare öğleye doğru Zort'u çağırdı. Müdür Duman Bey, dilekçe sahibini masasının önüne dikti, koltuğuna yaslanarak, ''Yine kaşınıyorsun Ökkeş'' dedi. ''Serseri misin oğlum sen?'' Serserilikle bir ilgisi yok müdür bey. Koğuş değiştirmek istiyorum sadece. Hepsi o kadar. Oğlum tarafsız koğuşlar rahattır. Etliye sütlüye karışmıyorsun. Kafanı dinliyorsun. Solcu koğuşlar rahat durmazlar. Yakında yine bir şeyler karıştıracaklar. Eğer bu koğuşlardan birisine gidersen inzibati cezalardan kurtulamazsın. Sonra biliyorsun komando dayağı da var. Akıllı ol, koğuşunda kal. Duman bey çayından bir fırt çekti. Sigarasını püfürdetti. Bıktırdın bizi be. Bu kaçıncı gelişin? 4. mü 5. mi? Seninle mi uğraşacağız? Hem seni her dilekçe verişinde çağırmak zorunda da değiliz. Dilekçelerimin içeriği çok ciddidir. Çağrılmazsam başka çarelere başvururum. Daha radikal, daha köklü çarelere. Ökkeş'in bu çıkışı Duman Bey'i şaşırttı. Başvuracağın çareler neymiş? Açlık grevi, olmazsa sayımda oturma. Duman Bey'in içine öfke ateşi düştü birden. Dayı mısın ulan sen? Diyerek kalktı. Aynı anda yandaki zile bastı. Recep girdi içeri. Götürün hamama atın bunu. Dayak işareti olarak Recep'e göz kırptı. Recep gardiyanların en iri kıyımı ve müdürlere en bağlı olanıydı. Ökkeş'i sırtından pençeledi. Yürü lan diyerek dışarı savurdu. Hamamda 5 gardiyan, 3 asker Ökkeş'i bir güzel yumuşattılar. Ökkeş önce tarafsızlar cehennemine gitmeyeceğim, boyun eğmeyeceğim diye diretti. Yumuşatma operasyonu sertleştikçe ''Vay anam vay, vay kasığım vay, kalbim anam kalbim'' diye bağırdı. Bayılma numarası yapınca vuruşlar durdu. Recep bir tas su döktü Ökkeş'in yüzüne. ''Kalk lan dürzü!'' Ökkeş hırıltılı hırıltılı soluma numarasına başladı. Göğsü demirci körüğü gibi çalışıyordu. Aynı anda yerde çırpındı birkaç kez. Gardiyanlar korktular. Birbirlerinin yüzlerine baktılar. Erlerden kapçık ''Koş baş gardiyanı çağır lan'' dedi Recep'e. Başgardiyan kör apo geldi. Ökkeş'in başına dikildi. Başgardiyanın dikkatle kendisini izlediğini gören Ökkeş, çırpınışlarını şiddetlendirerek sürdürdü. Apo çömeldi. Ökkeş'in yüzünü, göğsünü, hırıltısını, çırpınış biçimini bir doktor dikkatiyle inceledi. ''Rahat bırakın, bunda bir şey yok.'' dedi. Ökkeş'i öylece bırakıp çıktılar. Demir kapının kapandığını duyan Ökkeş, yan gözle kapı mazgalının kapalı olup olmadığına baktı. Kapalı olduğunu görünce çırpınmasını durdurdu. Derin bir soluk aldı. Orospu çocukları diye mırıldandı. Tepeden tırnağa tere batmıştı. Tavanı seyretti. Hayasının sızladığını fark etti. Banyo musluğunun ince şırıltısını dinledi. Yavaş yavaş kalktı, oturdu. Tarafsızlara gitmek yok ulan diye söylendi. Yüreğinden kopan bir ses şöyle çınladı. Kardeşim Ökkeş, benim yiğit kardeşim, sevgili kardeşim, cesur olduğunu tüm cezaevi kabul ediyor. Dürüst ve namuslu bir dava adamı olduğunu, başta Duman Bey olmak üzere tüm hasımların biliyor. Ama kardeşim, tek başına çıkışlar yaparak kendini boşu boşuna ezdiriyorsun. Kitleden kopuyorsun kardeşim, kitleden. Hadi kalk şurada yüzünü yıka. Mazgalı tıklat. Baş gardiyanı çağır, koğuşuna gideceğini söyle. Koğuşuna gider gitmez bir demlik çay ısmarla. İki aspirin yut ve gir yatağına, uyu da uyu. Acelesi yok kardeşim. Bir gün o koğuştan topluca olmasa bile 3-5 kişiyle kurtulursun. Kalktı, yüzünü yıkadı. Adi şerefsiz müptezel sürüleri diye köpürdü. Bilincinin çağrısını dinledi sonra. Hey Allah'ın cahil çarıklı köylüsü! Siperlerden tüyer gibi tüydün karışık koğuşlardan. Nereye gittin biliyor musun? Tarafsızlara. Bu gidişinle tüm cezaevine şunu haykırmış olmadın mı? Devrimcilerle faşistler, devrimle faşizm arasındaki kavgada tarafsızım. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Ben sade bir vatandaş, ıslah olmuş bir bahtsızım. Bataklıktan kendini kurtar oğlum. Bataklıkta kalmak isteyenlerle birlikte kalmak zorunda değilsin. İçindeki insani değerlerin sesine kulak ver. Hayat sevmek ve inanmaktır. Korkmadan dimdik yaşamaktır. Kapı mazgalı açıldı. Kurnaz alıcı bakışlarla Ökkeş'i kesti sosyolog. Nasılsın Ökkeş, keyfin nasıl? Nasıl olacak işte görüyorsun. Sen kendi kendine ediyorsun. Ciddi söylüyorum, yani şey değil öyle bizden falan kaynaklanmış değil. Ne eksiği var tarafsızların? Yaşayamıyorum tarafsızlarda. Kendimi bir öküz gibi hissediyorum. Sosyolog afalladı. Gülmek istedi, gülemedi. Nasıl yani anlamadım. Çok basit, anlamayacak bir şey yok. Tarafsızlarda inan resmen öküzleşiyoruz. Karavanayı yedikten sonra geviş getiriyor, sinek kovalıyor, kaşınıyor, ıkınıp sıkınıyoruz. Sıraya gir deniliyor, giriyoruz. Şöyle yapma, böyle yapma deniliyor, aynen uyuyoruz. Yattığımız ranzaları bile kendimiz seçemiyoruz. Herkes kendi dünyasında. Gardiyan birisine bir tokat vurdu mu, yanındakini için vurdun diyemiyor. Ama buranın özel tipte bir cezaevi olduğunu unutuyorsun sen. Ökkeş koltuğunun altına hart hart kaşıdı. Sosyoloğun cibilliyetine, lanet okurcasına ekşitti yüzünü. Cezaevinde insanca yaşanılamaz mı? Ben insanlığımı arıyorum. Mahkum, özgürlüğünü kaybetmiş insan demektir. Ciddi söylüyorum. Yani öyle şey değil. Adı üstünde ev. Ama öyle bir ev ki cezaevi, yani sürekli ceza verilen bir ev. Sen yine de insanlığını ara. Kimse karışmıyor senin aramana. Ama git koğuşta ara. Sizin bu cezaevindeki görevinizi bir türlü kavrayamadım. Sosyolog kızardı. Ne yapacaksın benim görevimi sen? Tarafsızlara geldiğin koğuşa geri gidiyor musun, gitmiyor musun, onu söyle. Ökkeş gözlerini kısarak düşündü. Tam gitmeyeceğim diyeceği sırada sosyolog. Ben gidiyorum. Sen akşama kadar bir düşün. Tarafsızlara gitmemen halinde hücreye ya da müşahedeye atacaklarını söylediler müdürler. Düşünürken bunu da hesaba kat. Ciddi söylüyorum. Yani öyle uydurduğumu falan sanma diyerek Ökkeş'in cevabını beklemeden mazgalı kapattı. Ve akşama kadar Ökkeş düşündü, hesaplaştı kendisiyle. Akşam hamamdan çıktı. İki gardiyanla birlikte kendisine küfrede ede doğruca koğuşuna gitti. Hiç kimseyle konuşmadı. Yanına yaklaşanlara bana soru moru sormayın dedi. En sevdiği arkadaşı Köse ile bile konuşmadı. Bir demlik çay içti. İki aspirin attı. Adi, şerefsiz, müptezel sürüleri diye mırıldanarak yattı. A1'in elbise eylemine ilişkin önerisi A3, C2 ve B2 koğuşlarında geniş bir şekilde tartışıldı. Koğuş duvarları tartışmalardaki coşkunluğa, renkliliğe, zenginliğe, gereksizliğe hayret etti. Yürekten inanarak konuşanlar, sırf eylemci görünmek için konuşanlar oldu. Bazıları orta yolu tutturdu, bazıları eylemi belirsiz bir geleceğe ertelemenin manevralarına girdi. Çoğunluğu kollayanlar, sezdirmeden sağlayanlar ya da sollayanlar oldu. Çok konuştuğu halde hiçbir şey söylemeyenler, konuştuktan sonra düşünenler, bol bol dinleyenler, bol bol gülenler oldu. Ama tüm bu görüş ve davranış çeşitliliğinin bağrından inanan, mücadeleci çoğunluğun kararı doğdu. Elbise direnişine hazırlanmalıyız. Karşı çıkan arkadaşları ikna etmeli, gelişmeleri yakından izlemeli, uygun fırsat kollayarak önümüzdeki baharda direnişe başlamalıyız. Üst ranzalarda, yatakhane ve yemekhane köşelerinde, voltalarda tiryakilerin dumanı, sohbetin doyumsuzluğunu, yoğunluğunu gösteriyordu. İğneden ipliğe cezaevinin tüm sorunları sohbet armağanına alınıyordu. İnsanın görme işitme özgürlüğü kısıtlanırsa bilinç ve gönül gözü güçlenir. Düşünme ve hayal kurma yeteneği tüm incelikleriyle kendini gösterme olanağına kavuşur bir anlamda. Bilincin ve gönül gücünün kesintisiz, zengin, üretimini bazıları kağıda döker, bazıları da sohbete. Ne kağıda ne sohbete dökmeyenler, bilincin ve gönül gücünün bu zengin üretimini ruhlarına depolarlar. Bu birikim zamanla tehlikeli bir enerjiye dönüşür ve o insanın davranışlarını tepeden tırnağa değiştirmeye başlar. Bakışlarına mahzun, dingin, merakçıl ve delişmen bir büyü yerleşir. Durup dururken hiç beklenmedik yerde ve zamanda türkü söylemeye koyulur. Uyurken nutuk çeker gibi sayıklar. Aralıksız ve bıktırıcı bir şekilde dişlerini gıcırdatır. Tek başına voltalamayı sever. Of hanamın eski kocası of diye. Televizyoncular üç ayrı sınıfa ayrılıyordu. Birinciler raprapçılardı. Televizyon düğmesini ilk açanlar ve son kapatanlar bunlardı. İnzibat mangasının rapraplı ve sert komutla açılış töreniyle oturur, kapanış töreniyle de kalkarlardı. Çizgi filmleri ilgiyle seyreder, kikirtili ya da gürültülü güler, birbirlerini dirsekleriyle dürterlerdi. Seyretmeyenlerin koğuşta yarattıkları gürültü bunları pek rahatsız etmezdi. Yalnız ekrana aynalı sazan gibi kıvır kıvır kıvıran ve ateşli bir melodinin eşliğinde şakıyan dilberlerden birisi çıktığında bunların sesi soluğu kesilirdi. İşte o zaman içlerinden birisi koğuşta gürültü yapanlara döner ve şöyle derdi. Arkadaşlar biraz yavaş olalım. Bunlardan bazıları kendilerini ses ve hareket uyumunun büyüsüne kaptırırlardı. Bazıları dikkatlerini kalçaların kışkırtıcı, erotik ritmine yöneltirlerdi. Bazılarının ruhunu mayıştıran şey memelerin kerametiydi. Bazıları ise sadece ağız hareketine ve bakışlara bağlanırlardı. Hafiften yutkunanlar, ''Vay felek vay, şu kadına bak!'' diye mırıldananlar da vardı. İkinci sınıf televizyoncular, sosyal içerikçiler ya da makulcülerdi. Bunlar sayı bakımından birincilerin iki katı kadardı. Raprapçıları bıyık altından gülümseyerek eleştirirlerdi. Programı seçerek seyrederlerdi. Nitelikli filmlerde, belgesellerde, halk türkülerinde, haberler ve benzerlerinde geçerlerdi ekranın karşısına. Üçüncüler ise sayıları son derece az olan belgeselcilerdi. Bunlar genellikle belgesel filmleri seyreder, türküleri dinlerlerdi. Raprapçılar bunları televizyon seyretmemekle, hayatın güzelliklerinden el çekmekle eleştirirlerdi. Bunlar ise raprapçıları zaman öldüren ekran mahkumları olarak görürdü. Haberleri hemen herkes dinlerdi. Hayret nidaları, küfürler, alaylar, laf dokundurmalar, tepkiler ve paylamalar anaforunda kalırdı koğuş. Bazı haberler çeşitli yorumlara, tartışmalara yol açardı. Spiker, Sovyet işgal kuvvetleri, Paşir Vadisi'nde üstlenen mücahitlere karşı geniş çaplı bir hareket başlattı dediğinde bakışlara inceden bir sevinç ışıltısı yerleşir, yüzlerdeki durgunluk tebessüme dönüşürdü. İçlerinden bir tanesi, ''Tamam artık gericilerin sonu yaklaşıyor.'' diye laf çakardı ortaya. Aynı anda hüzünlü ve somurtkan yüzlerden birisi, ''Hiçbir emperyalistin gücü bağımsızlık ateşini söndürmeye yetmez.'' diye cevabı yetiştirirdi. Bazen de bunun tersi olurdu. Spiker, ''Kunar bölgesinde mücahitler bir Sovyet konvoyunu pusuya düşürdüler.'' dediğinde seyredenlerin bir kısmı sevinçten dört köşe oluyordu. Bunlardan dayanamayanlar, ''Öf be gözünü sevdiklerim iyi bindirmişler kutup ayısına.'' diye iğnelerdi diğerlerini. Bu karşılıklı iğnelemeler sadece Afganistan sorununda olmuyordu. Kamboçya ve Polonya'ya ilişkin haberlerde de oluyordu. İğnelemeler bazen tartışmalara yol açıyor fakat hiçbir zaman sürtüşmeye varmıyordu. Bunda karışık koğuşlardayken sağcılara ve komando dayağına karşı gerçekleştirilen sıkı devrimci dayanışma rüzgarının hala kafalarda esmesinin rolü vardı. Tartışmalardaki hoşgörünün belki de biricik kaynağıydı bu dayanışma rüzgarı. Zaten karışık koğuşlar zamanında bu tip tartışmalar olmazdı televizyonun karşısında. O zaman tam bir sessizlik vardı. Zaman zaman sağcılara laf dokundurmalar olsa da. Karışık koğuşlar zamanında kurulan ortak komünler, karışık koğuşların ortadan kalkmasından 3 ay sonra çatırdamaya başladı. Bu komünler sağcılar karşısında solcuların biricik sembolüydü. Çeşitli fraksiyonların sağcılara karşı oluşturduğu bir kavga örgütü gibiydi. Bütün paralar komün sorumlusunda toplanır, aynı yiyecekler aynı sofrada tüketilirdi. Nisan ayından itibaren mırın kırınlar başladı. Sürekli parası gelen bir kısım insanlar ve durumu iyi olan bazı gruplar şöyle demeye başladılar. Bu iş yürümüyor arkadaşlar. Büyük komün koğuş şartlarına uymuyor. Bu laçka yapının varlık şartları ortadan kalkmıştır artık. Parası ve görüşçüsü gelmeyen bazı unsurlar bunlara ateş püskürüyorlardı. Dipte köşede şu tip yorumlar, konuşmalar yapılıyordu. Eşitlik savaşçılarına bakın. Kolektivizmin kahramanlarına, bireyciliğin düşmanlarına bakın. Bir zeytinin, bir yumurtanın yarısından fedakarlık edemiyorlar. İnsanlığı kurtaracaklar. Vay babam vay. İnsanlık kendisini bunlardan kurtardığı an kurtulacaktır. Ben şu masada yumurta peynir yiyeceğim, süt içeceğim, o da yanı başında zeytine talim edecek. Yok arkadaş yok, benim gururum, insafım, sabrım, inancım, amacım buna engeldir. Küçük burjuvazinin adiliği işte, ne yapacaksın? Ayrılırlarsa ayrılsınlar, onların keselerine muhtaç değiliz, defolup gitsinler. Bunlar ailelerine ne yazıyorlarmış biliyor musunuz? Babacığım durumum gayet iyidir, ben istemediğim müddetçe para göndermeyin. Çünkü anlayış sakat. El oğlunu ben mi besleyeceğim felsefesini güdüyorlar. Büyük komünden ayrılır ayrılmaz eminim ki aynen şöyle yazacaklar. Babacığım durumum iyi değil. Bana her ay düzenli olarak para gönder. Adi yahu bunlar. Alayı adi alayı. Züğürtlerin bu tip konuşmalarına parası düzenli olarak gelip de büyük komünden ayrılmak istemeyen bazı kimseler ve gruplar hak veriyorlardı. Komünün hemen hemen yarısı samimi olarak şunu savunuyordu. Komünist olup olmamanın en temel kriterlerinden birisi, savunduğumuz kolektif hayat tarzına samimi olarak uyup uymamamızdır. Dikenli teller, surlar ve duvarlar arasında idarenin amansız tretmanları altındayız. 8 aylık karışık koğuşlar döneminde tek komün içinde kalabildik. Bizleri tek komün içinde tutan ortak devrimci görevler ve güçlü birlik arzusuydu. Bugüne kadar en önemli ortak devrimci görevlerden birisini yerine getirebildik. Önümüzde hala yerine getirmemiz gereken ciddi görevler, çözmemiz gereken ağır sorunlar var.